Ayrım 18.
Halide onbaşı ayağında çizmeleri, sırtında nefer elbisesi, kolunda onbaşı rütbesi, üst üste esneyerek kalkacaktır. Ali Çavuş'u takip ediyor. Neresi acaba burası? Aydınlık bir koridoru geçler, önlerinde üstü camlı bir kapı, kapı açılınca kırık bir sedir, görünüşü temiz bak. Ali Çavuş yatağı göstererek diyor ki, sabah alafranga 7'de sıcak su getiririm, 8'de paşalarla kahvaltı edeceksiniz, artık ona göre. Sustu, onun yatağı şüpheli şüpheli süzdüğünü görünce gülümseyerek ekledi. Hiç gam kasavet çekmeyin, battaniyelerin altındaki çarşaf temiz, az önce serdik, hadi Allah rahatlık versin. Halide Onbaşı o daha çıkmadan çizmeleri, mahmuzları ve üniformasıyla yatağa girmişti. Ali Çavuş kapıdaki camları başka bir battaniye hazırlamış odunla örtüyordu. Nif yolundan defne dallarıyla süslenmiş 5 otomobil ağır ağır İzmir'e giriyor. Arabaların iki yanında Kurtuluş Ordusu'nun neferleri yürümektedir. Tam giriş kavşağında bir süvari müfrezesi onları karşıladı. Süvari merasim kıtası en öndeki kumandan atın üzerinde dimdik, çakı gibi bir zabit. Müfrezesine emretti. Kılıç çek! Süvariler kılıçlarını çekiyorlar, hepsi güneş ışığında bir an parıldıyor. Sonra merasim nizamında otomobillerin iki yanına geçtiler. Kordon boyuna yürüyüş bu minval üzere gidecektir. İlk otomobilde Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğer paşalar. Öbürlerinde Gazi'nin bilhassa bulunmasını istediği zevat. İlk otomobilin arkasından ikincisi, sonra üçüncüsü. Bunların birisinde Halide Onbaşı, sırtında üniforması, heyecanlı ve mesut. Hem gülümseyerek halkı selamlıyor, hem de o sabah Gazi ile aralarında geçen muhavereyi hatırlıyor. Hanımefendi, bugün İzmir'e gireceğiz. Bir zafer alayıyla girmek istemem, teşekkür ederim. Ben sonra yalnız başına gelirim. Mustafa Kemal Paşa adeta emretmişti. Geleceksiniz onbaşı. İzmir halkı kordon boyunca halasker gazi ve maiyeti erkanını görebilmek ümidiyle kaldırımları kaplamış, havada heyecanlı bir sevinç. Tezahürat dinmek bilmiyor, kurtuluş günü için kadınların alelacılı evlerinde diktiği Türk bayrakları fütursuzca meydana çıkarılmış. Bazıları balkonlardan sarkıtılmıştır. Kalabalığın arasında kimler yok ki? Gözyaşı döken yeldirmeli nineler, sarıklı ve aksakallı hoca efendiler, alafranga giyinmiş fesli beyler, çarşı esnafı ve ameleler ve çarşaflı genç kadınlar ki kucaklarında çocuklarıyla gelmişlerdir. Hatta zafer resmi geçidini endişeyle izleyen belki Katolik Rum, ecnebi madamlar ve şapkalı ecnebi mösyöler. Kim nasıl ve ne zaman başladı anlaşılamıyor. Ama tutuşmuş gaz yağının alevleri gibi kaşla göz arasında kalabalığa yayıldığı kesin. Çok sonraları bir gazinin bir bacağını cephede kaybetmiş bir 93 harbi gazisini söylemeye başladı rivayet edilecektir. Şöyle ya da böyle Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili hala körfezine demirlemiş işgal donanmasının hizasına gelmiş iken davudi bir ses işitildi. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, Türk Yunan'a esir olmuş, şu Allah'ın işine bak. Süvarilerin nal takırtısı, piyadelerin ayak sesleri. Arada silah gibi patlayan Gazi Paşa sen bin yaşa naraları arasında Türk'ü Punta'dan pasaporta yayılıyor. Yukarıda İzmir şehrinin alameti farikası Kadife Kale. Sanki her zamankinden farklı, belki daha mağrur, daha cesur. Çünkü burçlarının en yükseğine ay yıldızlı bayrak dikilmiştir. Ankara'dan uçan kuşlar, Afyon yaylasında kışlar. Biz İzmir'i alacağız, kolu sırmalı çavuşlar. İşte almışlardı. İzmir iyi de ah ah Selanik. O otomobil Nizamiye'yi henüz geçmiş, köşkün kapısı önünde durmuştu. Şoför yerinden fırlayıp arka kapıyı açtı. Gelen doktor Adnan Bey'dir, onu Bekir Çavuş karşılıyor. Hoş gelmişsin Tohtur Bey. Merhaba Çavuş, Valide Hanım nasıllar? İnşallah geceyi sakin ve rahat geçirmişlerdir. Ankara'nın Eylül alacası güneş bir buluttan çıkıyor öbürüne giriyor. Fütursuz serçe cıvıltıları, uzak bir karga, belki gecikmiş bir Ağustos böceğinin yeknesak sızlanması. Yakında bir köpek avladı, bir de rölantide çalışan arabanın motoru. Doktor Adnan Bey kapıya doğru yürümüştür. Bekir Çavuş onu iki adım geriden takip ediyor, başını salladı. Şekvası yoktur doktor bey, dedi, biraz sustu, arkasından ekledi. Sabah akşam dua eylemektedir, namaz kılamadığından şekvacı. Doktor Adnan Bey durakladı, ona doğru dönüp soruyor. Fikriye Hanım nerede, başucunda mı? Yok beyim, at binmeye gitti, resim çektiriyor. Havladığı işitilen köpek Gazi'nin köpeği Foxy'dir. Fundalık da neyin kokusunu aldıysa ona havlamıştı. Şu anda doru atın eğerinde dik ve kendinden emin poz veren Fikriye'nin etrafında dolaşıyor. O sırada fotoğraf zabiti Esat Bey müsait bir güneş yakalamıştı. Deklanşöre bastı, hemen arkasından uyarıyor. Lütfen vaziyetinizi bozmayın Fikriye Hanım. Hazır ışığı yakalamışken bir poz daha çekeceğim. Çevresine bakınıp daha uygun bir zaviye aradı. Sağındaki sarkmış ağaç dallarını ön plana alıp gözünü vizöre uydurdu. Objektif ayarı yapıyor. Fikriye Hanım sabırsız. Esat Bey, elinizi biraz çabuk tutunuz lütfen. Derhal köşke dönmeliyim. Arkasını daha ciddi bir sesle getirecektir. Adnan Bey gelecekti de. Doktor Adnan Bey Zübeyde Hanım'ı muayeneye başlamıştı bile. İçi sıra maşallah ne kadın diye düşünüyordu. Hasta masta ama hayata sımsıkı bağlı. Üstelik canlı ve konuşkan. Zübeyde Hanım yatağında yarı doğrulmuş ona laf yetiştiriyor. Bu Ankara var ya, buranın havası bana göre değildir evlat. Ah ah, bizim Rumeli ne kadar başkadır, hele Selanik. Şu benim oğlan İzmir'e girer de niye Selanik'e girmez, hazır gevuruyor yenmiş iken. Odanın havasında belli belirsiz ecza kokusu. Komodinin üzerinde ilaç şişeleri, tabakta cam gibi parlayan siyah üzümler, gümüş saplı bıçağı yanında soyulmuş fakat yenilmemiş bir elma. Doktor Adnan Bey stratoskopla hastasının ciğerlerini dinliyordu. Yine de cevap verdi. Her şeyin bir sırası vardır. Allah'tan ümit kesilmez Valide Hanım. Sustu. Daha doktor bir sesle sordu. Teneffüste müşkilat çekiliyor mu? Zübeyde Hanım başını hayır anlamında kaldırarak o an için mütevekkil ve yılgın. Abi olsa ne olur, olmasa ne olur. Ahir ömrümde tek dileğim kalmıştır oğlum. Rabbim müyesser kılarsa gözüm açık gitmem. Fikriye üzerinde at elbisesi, ayağında çizmeler, elinde kırbacı. Hızlı hızlı hoca yengesinin odasına geliyor. Yüzünde gecikmiş olmanın verdiği gerginlik, uzun ve yaprak yeşili gözlerinde belli belirsiz bir endişe. Birden yarı açık kapıdan gelen sesleri işitir. Yavaşlar, sonunda durur. Zübeyde Hanım'ın son söylediklerini işitmiştir. Dudaklarında mahzun bir tebessüm, buğulu yeşil gözlerinde koyu bir hüzün beliriyor. Belli ki Doktor Adnan Bey muayenesini bitirmiş, çantasını topladığı seslerden anlaşılıyor. Bu arada soracaktır. Neymiş o dilek? Tahakkuku o kadar zor mu? Zübeyde Hanım'ın sesi uzak ve dalgındı. Hem de nasıl be çocuğum? Mustafa'mı evlendireyim isterim, münasip bir gelin bulayım. Dünya gözüyle mürüvvetini güreyim. Fikriye daha fazlasına dayanamadı. Yüzünde sahte bir mutluluk ifadesiyle içeriye giriyor. Çok mu geciktim doktor? Beni bağışlayacak mısınız? Hoca yengemi nasıl buldunuz? Adnan Bey çantasını eline almış çıkmak üzereydi. Afiyetlidir maşallah dedi. Sonra Zübeyde Hanım'a eğilerek ekledi. Ankara'dan o kadar şikayetçi olmayın Valide Hanım. Bakın İzmir'i o kurtardı. Eğilip elini öpüyor. Yarından sonra uğrarım. Zübeyde Hanım sağ eliyle Adnan Bey'in sırtını sıvazlar. Bilmem senin hakkını nasıl üderim doktor bey oğlum. İçini çekerek ekledi. İzmir iyi de ah ah, asıl Selanik. Yaz sonunda beyaz kule. Fikriye mahzun bir şefkatle ona bakıyordu. Yengeciğim dedi, doktor beyi geçireyim, şimdi dönerim. Doktor Adnan Bey elinde çantası, Fikriye eli kırbaçlı Amazon koridora çıkıyorlar. Zübeyde Hanım arkalarından kısa bir süre gülümseyerek bakacaktır. Sonra bir zaman dalgınlaştı, daha sonra derin derin içini çekti. Fikriye ile Doktor Adnan Bey konuşa konuşa köşkün cümle kapısından çıkmışlardı. Foxy bir yerlerden nefes nefese koşup geliyor, onlara yaltaklanıyor. Fikriye elindeki kırbacı arada çizmesine vurarak konuşa konuşa arabaya doğru yürürken Foxy çevrelerinde dönmektedir. Doktor Adnan Bey diyor ki sizin sıhhatiniz daha az mucibi endişe değildir Fikriye Hanım. Röntgenlerinizi tetkik ettim, bilhassa sol akciğer. Fikriye garip bir tedirginlik duyarak sözü değiştirmek istedi. Alakanız bizi mahcup ediyor doktor bey, onca meşgaleniz arasında kalkıp da buralara... Doktor Adnan Bey anlayışlı gülümsedi. Yok efendim yok, meclisteki vazifemi Ali Fuat Paşa'ya devredeli üstümden muazzam bir yük kalktı. Fikriye cali bir alaka gösteriyor. Paşa Moskova'ya dönmeyecek mi? Zannetmem. Arabaya binerken en doktor sesiyle uyaracaktır. Bu sinsi ve melun bir hastalıktır. Bakınız Fikriye Hanım, fikrimce siz... Fikriye tekrar aynı tehalükle sözünü kesiyor. Halide Hanım ne yapıyor efendim, haber alabildiniz mi? Doktor Adnan Bey arabaya binmişti, penceresinden bakıyor. Yüzünde genç kadının hissiyatını anladığını belli eden bir ifade, işi şakaya vurdu. Halide Onbaşı asker, malum haliniz İzmir Fatih, oralarda bir yerde olmalı. Fikriye sanki başka bir yere gitmişti, uzak ve dalgın, Foxy'nin başını okşuyordu. Hiç, bir dakika küçük hanım. O gün imbat gecikmişti. Punta sahilindeki çığlık çığlığa martı düğümlerini sağa sola dağıtarak hızlı başladı. Heybetli dalgalar savrularak rıhtıma vuruyor. Etrafa toz gibi dağılan su zerrecikleri. İskeledeki körfez vapuru karşı yakaya doğru kalktı. Acı acı düdük çalıyordu. Çağırdığı biri mi var? Kordon boyundaki sahibi kaçmış yalılardan birisi, başkumandanlık karargahı seçilmişti. Gösterişli, eline boyuna bir yapı. Cümle kapısının iki yanında nizamiye nöbetçileri sanki yere çakılmış dimdik. Önünde birisi İngiliz, öbürü İtalyan iki askeri otomobil. O sıra karargâhtan İngiliz murahhasları çıkmaktadır. Gazi'yi ziyarete gelmiş üç kişilik bir grup. Nöbetçilerin selamını alıp ser yaver Salih Bey refakatinde onları beklemekte olan İngiliz arabasına yöneldiler. Kordon boyu enik onu kalabalık, renkli güneş şemsiyelerine sığınmış, süslü ve genç matmazeller, feslerinin püskülü rüzgarda uçuşan Osmanlı beyleri, birkaçı melon ya da fötür şapkalı İzmir levantenleri. Terk edilmiş bazı yalıların merdivenlerine şehri istirdat eden neferler, ikişer üçer kişilik gruplar halinde rastgele oturmuş, cigara sarıp içiyorlar. Birkaçın elinde İzmir simitleri. Konak istikametinden gelen bir otomobil hızla önlerinden geçti. Karargahın nizamiyesine yakın bir yerde durdu. İçinden fevkalade alafranga ufak tefek bir genç hanım çıkacaktır. Peçesi filan yok, mor pelerinli. İlk bakışta ecnebi hissini uyandırıyor. İner inmez şoförüne bekle işareti yaptı. Karargahın kapısına baktı. Seryaver Salih Bey İngiliz murahhası ve mahiyetini arabalarına bindirmişti. Topuklarını vurarak bir selam çaktı. İngiliz miralayı oturduğu yerden selamını alıyor. Araba hareket etti. Salih Bey kısa bir an arkalarından baktı. Gerilerde bacaları duman duman, işgal donanmasının ağır ve kalın kruvazörleri, muhripleri, ikmal gemileri, içeriye acele fakat gizli bir sevinçle dönecektir. Peçesiz mor pelerinli alafranga genç kız uzaktan teşhiye merasimini izlemişti. Kısa bir tereddüdü müteakip nizamiyeye yürüdü. Raylardan henüz uzaklaşmıştı ki önünde atı ve elinde kırbacıyla vatmanı. Punta'dan gelen bir tramvay paldır küldür pasaporta geçiyor. Arada yaverlerin odasından telefon zili duyuluyordu. Camların birinde münasebetsiz bir arı vızıltısı. Ali Çavuş elindeki tepsiden aldığı kahve fincanını paşanın yanına bıraktı. Bir bardakla soğuk su. Masanın üstünde Türkçe, Rumca, Fransızca gazeteler, Gazi'nin tesbihi, tabakası ve kül tablası. Mustafa Kemal Paşa yazıhanesinin koltuğuna oturmuş, yorgun ve besbelli uykusuz. Hem sigarasını içiyor hem de bir kitabı karıştırıyor. Fransızca bir kitap bu. Mustafa Kemal Paşa karşısında duran yaver Muzaffer Bey'e sordu. ''Nerede buldunuz bunu?'' Muzaffer Bey ciddiyetini bozmadan hafifçe gülümsedi. Yatağının başucunda paşam, adam firar etmeden ihtimal bunu okumaktaymış. Mustafa Kemal Paşa'nın dudaklarında varla yok arası bir tebessüm. Şu anda evinin başkumandanlık karargahı olduğunu bilse. Cümlesini bitirmedi, kitabı bıraktı. Aleyhimde bir kitap dedi, sonra kahvesine uzanıyor. Başka bekleyen var mı Muzaffer? Olmaz olur mu paşam, sıradaki İtalyan konsolosudur, emrederseniz. Mustafa Kemal Paşa kahvesini yudumluyordu. Biraz daha beklesin, bir yorgunluk kahvesi içeyim. Baş üstüne paşam. Muzaffer Bey topuklarını vurarak odadan çıkacaktır. Mustafa Kemal Paşa sigara dumanları arasında sisli ve koyu bir dalgınlık içindeydi. Pencerenin bilinmez hangi camında vızıldayan arıyı bile işitmiyor. Muzaffer Bey Gazi'nin yanından çıktığı anda dış kapıdan içeriye o genç kız girmektedir. Bu beklenmedik bir günde alışılmadık bir ziyaretçi. Siyah mantolu, mor pelerinli, peçesiz ve mütebessim bir genç kız. Doğrudan Muzaffer Bey'in önüne geliyor, girgin, kendinden emin diyor ki, ''Bonjour efendim, mümkünse Gazi Paşa ile görüşmek arzusundayım. Bu maksatla Parislerden geldim.'' Muzaffer Bey nezaketle ama katiyen reddetti. İmkansız küçük hanım, paşa hazretleri ziyadesiyle meşguldürler. Takdir edersiniz ki bu gibi vaziyetlerde. O anda bir telefon çalmaya başlıyor. Muzaffer Bey çaresiz o tarafa yürürken genç kız sevimli bir ısrarla yanı sıra gelmektedir. Bir tecrübe etseydiniz ne olur ama lütfen. Zira beni kabul buyuracaklarından eminim. Muzaffer Bey bir elinde telefon, kollarını iki yanına açtı. Halimizi görüyorsunuz dedi, sonra Ahize'ye döndü. Buyurun efendim, ben yaver Muzaffer. Muzaffer Bey konuşmaya dalınca genç kız Gazi Paşa'nın odasına açılan kapıya bakıyor. Muzip ve yaramaz. Birazdan İtalyan konsolosunu kabul edecekler kumandanım. Verdiğiniz malumatı derhal arz ederim kumandanım. İngiliz murahhası az önce çıktılar efendim. Genç kız handiyse parmaklarının ucuna basarak hayal gibi ilerleyip zaten aralık bırakılmış kapıdan içeriye sessizce süzülmeyi deniyor. O sırada İtalyan konsolosunun mihmandarı bekleme odasından çıkmıştı. Baş yavere doğru ilerliyor. Oysa Salih Bey genç kızın ne yaptığını fark etmiş, elini uzatıp müdahaleye yeltenmiştir ama çok geç. Hiç, bir dakika küçük hanım. Mecburen konsolosun mihmandarına döndü. Bir şey mi vardı efendim? Paşa hazretleri şimdi sizi kabul edecekler. Genç kız sanki afacan bir kız çocuğu içeriye süzülmüştü. Kapıyı güzelce kapattı, sırtını dayadı. Olduğu yerden karşısına bakıyor. Gördüklerine acaba inansın mı yoksa inanmasın mı? Hayran, mesut, müteheyyiç fakat kendinden emin. Mustafa Kemal Paşa onun girdiğini fark etmemişti. Hala sigara dumanları arasında o sisli durgunluk içinde dalgın sigarasını içiyordu. Genç kız ona doğru önce çekingen sonra daha cesur adım atınca içeride birisinin varlığını fark etti. Gözlerini ona kaldırdı. Birdenbire gazinin kızıla çalan kurt sarışınlı engin deniz ufku mavi gözleri. Genç kız hiç de etkilenmişe benzemiyordu. Hep öyle rahat ve kendinden emin dedi ki, ''Paşa Hazretleri, rahatsız ettiğimin farkındayım. İsmim Latife, Uşakizade Muammer Bey'in kerimesiyim. Ahdim vardı, elinizi öpmeye geldim.'' Gazi bir an tereddüt etti. O an gergin bir sessizlik, dışarıdan geçen tramvayın çanları, pencere camındaki arının vızıltısı adeta büyüyor. Sanki daha yüksek, daha müziç, fakat çok sürmedi bu. Gazi'nin yüzünde müsamahakar bir tebessüm belirecektir. Ya öyle mi? Nasıl bir rahidiymiş bu? Latife rahat, hatta biraz fazla rahat, hayat dolu ve neşeli yaklaşacaktı. Hareketli ve şaşırtıcı, her bakımdan Fikriye'nin karşıtı. Allah Allah, Fikriye de nereden aklıma geldi böyle? Latife Gazi'nin elini öperken hiç susmadı. Paşa Hazretleri, Paris'te hukuk tahsil ediyorum. İzmir'in işgali kalbimi zulmete boğmuştu. Paris'e adeta firar ettim. Sonra siz güneş gibi doğdunuz. Her gün gazetelerde ismi haliniz. Her gece rüyalarımda sizi görüyorum. Tahsili mahsili bırakıp geldim. Hem elinizi öpeceğim hem de sizi müsaade halinizle köşkümüzde misafir olarak ağırlamayı arzu ediyorum. Onun bu teklifsizliği, fütursuz neşesi paşanın dalgınlığını dağıtmıştı. Eline uzandığı zaman önce geri çekmek istedi, sonra gülerek öptürdü. Saçlarını okşadı, bu arada ayağa kalkıyor. Ziyadesiyle memnun ve mahzuz oldum küçük hanım. Lakin siz de takdir edersiniz ki... Latife çocukça bir heyecanla atılıyor. Vapurdan inerken görmeliydiniz. Gümrükte başıma neler geldi neler. Boynundaki madalyonu gösterdi. Yunanlı memur ısrarla bunu açtırdı. İçindekini görünce bana casus muamelesi yaptılar. Ellerinden zor kurtuldum. Mustafa Kemal Paşa yarısı şaka bir merakla soracaktır. Neymiş o içindeki? Latife aynı rahatlık ve kaygısızlıkla madalyonu açıp içindekini göstermesin mi? Zat-ı âlinizin bir resmi, resmi âliniz. Bir Fransız gazetesinden kesmiştim. Vallahi kurtuluncaya kadar akla karayı seçtim yani. O anda seryaver Salih Bey'in sesi işitiliyor. Paşa Hazretleri, İtalyan konsolosu epeydir burada. Huzura kabulü intizar etmektedir. Mustafa Kemal gülerek kapıyı gösterdi. Gördünüz mü yaptığınızı küçük hanım? Artık gidebilirsiniz devlet-ü ikbal ile. Bu anı ebediyen unutamam. Zat-ı âlinize çok minnettarım paşam. Evin adresini ve telefonunu yaverinize bırakacağım. Latife çıktıktan sonra odada bir sessizlik olur. Mustafa Kemal Paşa sanki rahatlamış. O dalgın yorgunluğundan sıyrılmıştır. Dudaklarında hoşnut bir gülümseme öylece arkasından bakıyor. Camlarda çırpılan arının vızıltısı daha belirgin. Hatta sahilde uçuşan martıların rüzgarda savrulan sesi. Seryaver Salih Bey biraz da özür dilercesine, ''Lütfen kusurumuzu bağışlayın paşam.'' dedi. ''Muzaffer'in bir anlık gafletinden bil istifade bu hanım kız.'' Mustafa Kemal Paşa gülümsüyor. ''Hoş bir kız, zehirimi aldı sanki.'' Besbelli aklı başka bir yerde. ''Bir tahkik edin bakalım, kim imiş bu Uşakizade Muammer Bey? Halis Ziya Bey'in akrabası mıdır yoksa bir başkası mı?'' Sonra ciddileşti. ''Getirin hele şu İtalyanı.'' dedi. ''Derdi neymiş anlaşılsın, beyanı hoşam ediyor olmasın.'' Böyle hacalet görülmüş müdür? İki yanındaki sancak ve iskele, iki deniz feneri arasından Fransız bandıralı SS Lamartin vapuru Mendire'yi dönmüş, İzmir limanına pasaporta giriyordu. Direkleri arasında martı düğümleri, etrafında yanaşmasına yardım edecek çatanaların gürültüsü. Rıhtımda inanılmaz bir kalabalık, yanaşacak yolcu gemisinin karşılayıcıları. Türk, Levanten, Rum, Ermeni, karmakarışık gruplar, mendil sallayanlar, bağırışanlar... Latife'nin bindiği otomobil Konak Göztepe istikametinde ilerliyordu. Caddeye taşmış bu kalabalığa rastlayınca yavaşladı. Sık sık korna çalmak zorunda kalıyor. Latife yüzünde sürekli bir gülümseme arka koltuğa yan gelmiş, mutluluktan uçmaktadır. Eli ikide bir boynundaki madalyonda bu arada dudaklarına götürüp öpüyor. Otomobil yavaşlamak, sık sık da korna çalmak zorunda kalınca yüzünde bir merak belirdi. Eğilip arabanın camından baktı. Yüzleri denize dönük, karşılayıcı kalabalığı. Otomobilden tedirgin olmuş, kötü kötü bakan birkaçı. Daha ötede halatlarını rıhtım babalarına atmış, kıştan kara yanaşmakta olan SS Lamartin merdivenlerini indiriyor. Az sonra sandallar yolcuları alıp rıhtıma taşıyacaklar. Pakuet kampanyasının o sırada Akdeniz hattında sefer yapan gemi, ünlü Pakuet kampanyasının itibarı yüksek gemilerinden birisi. Birinci mevki gezinti güvertesinde başlarında fesleriyle üç Türk yolcu, aralarında konuşarak geminin kıçına doğru yürüyorlar. İki yanlarında küpeşteye yaslanmış şehri seyredenler, karşılayıcılarına mendil sallayanlar. Bu yolcular üç Türk gazetecisidir. Akşamdan Falih Rıfkı, ikdamdan Yakup Kadri, vakitten Asımus Beyler. Falih Rıfkı Bey elinde pasaportu arkadaşlarına gösterip söyleniyordu. Öbürleri onu ilgiyle dinliyorlar. Türküz, bir Türk limanına pasaportla geliyoruz. Hem de iki yabancı vizesiyle. Böyle hacalet görülmüş müdür? Yakup Kadri gülümsedi. Azizim, bu hacaletten kurtulup kurtulmadığımız az sonra anlaşılacaktır. Eğer kontrola bizim zabitler gelirse mesele bitti. Bu sırada küpeşleden limanı ve şehri seyreden biri kadın öteki erkek iki ecnebinin yanından geçtiler. Birinci mevki güvertesinde küpeşteye yaslanmış iki yolcudan birisi Le Temps gazetesinin harp muhabiri Mary Lou Oysele'ydi. Öteki New York Times'tan Jimmy Fowler. O gözlerini İzmir'e dikmiş. Elinde at dişleri arasında tuttuğu piposu duman duman çevresine hoş bir koku yayıyor. Mary Lou Oysele ise ikide bir su mavisi gözlerini vizörüne uydurup baktığı makinesiyle fotoğraf çekmektedir. Jimmy Fowler bir hayli kuşkulu sordu. Emin misin darling, kalabalık bu Türk ve Müslümandan çok Levanten ve kozmopolit görünüyor. Mary Lou Oysele yeni bir cam takıyordu. Su mavisi gözleriyle dönüp adeta ona aktı. Cevabı kısa ve kesin. Absolument manchu. Dipnot, kesinlikle. Olacak şey mi? Jimmy Fowler'ın piposunu ısıran uzun beygir dişleri onu kaptığı gibi geceliğin kameradaki çılgın sevişmelerine, o sevişmede yaşadığı garip yabancılaşmaya götürmüştü. Birden bu dişler yelesi rüzgarda savrulan sahici ve vahşi bir atın dişleri oluvermişti. O bu aygırla sevişiyordu. Hayal çabucak yaşadığı bir gerçeğe dönüştü. Aygırın azgın erkekliği içine dolunca Mary Lou vücudunu zehirli bir sarmaşık gibi aniden saran, acıyla karışık korkunç bir haz içerisinde çığlık çığlığa boşalmıştı. Hatırladığı onu rahatsız da etse bir tarafıyla tahrik ediyordu gülümseyerek. Unuttun galiba Lamartin bir Fransız yolcu gemisi diye devam edecekti. Kaptana az önce sordum, limanla telsiz teması kurulmuş, şehir Türklerin elindedir. Jimmy Fowler piposunu ağzından çekti. Ortalık duman kıyamet. Keyifli bir at gibi kişniyor. Kemal'le İzmir'de mülakat. Ne büyük sansasyon. Mary Lou Oysele elinde makinesi başka bir poz arıyordu. Dostumuz Edwin J'den ne büyük bir intikam. Ona dönüp gülerek ekliyor. Ne pas mon cheval. Dipnot. Öyle değil mi atım? SS Lamartin merdivenini nihayet indirmişti. Güvertede onun ağzına yeşil çuha örtülü bir masa konulmuş, üzerinde bazı evrak, mühürler, istampalar. Geminin ikinci kaptanı kılavuz motorunun getirdiği liman yetkilileriyle inecek yolcuların pasaportlarını kontrol ediyor. Herkesi şaşırtan gelenlerin kalpaklı yüzü güneşten yanmış, üniformaları eski, istirdat ordusu zabitleri olması. Neşeli ve kibar görünüyorlar. Sıradakilerin arasında önde ellerinde bavulları ile Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve Asımuz yan yanadır. Jimmy Fowler ile Mary Oysele biraz daha gerilerde kuyruğa girmişler. Falih Rıfkı'nın önünde yaşlı, sivri sakallı, beyzi gözlüklü bir yolcu. Musevi olduğu besbelli. Vazifeli zabit pasaportuna mührü basıp merdiveni gösterdi. İzmir'e hoş geldiniz, inebilirsiniz monsieur. Falih Rıfkı'nın uzattığı pasaportta isme ve mesleğe gözü ilişir ilişmez zabitin tebessümü genişleyecekti. Başını kaldırdı, küçük bir el hareketiyle arkasındaki iki yolcuyu gösterip sordu. Sesi içten ve saygılıydı. Türk gazetecileri değil mi? Elini uzatarak devam etti. Sizi bekliyorduk efendim. İzmir artık sizin. Asımus heyecanlanmıştı. Yakup Kadri Bey'e doğru eğilerek diyor ki, bana bak Yakup Kadri, bunu duymak bile bir ömre bedeldir. Haksız mıyım birader? Yakup Kadri Bey İzmir'in narinliğine, Punta'ya doğru uzayıp giden kordon boyuna dalmıştı. Kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Ya bu şehir azizim, ya bu şehir, o kaç ömre bedel. Sustu, başka içinde sanki gözyaşları saklı bir sesle ekledi. Uğrunda az mı şehit verdik? Yakup Kadri Bey vapurun yüksek güvertesinden yarı yarıya da olsa kordon boyunu, ünlü Kramar Oteli'ni, basmaneye doğru yayılmış Frank Mahallesi'ni görüyordu. Pasaporttaki Cafe Corso, Poseidon, Clonaridis gibi kahve ve meyhaneler o kadar yakındaki elini uzatsa tutacak. Fakat o ne? Frank Mahallesi'nin üzerinde katlanarak büyüyen kara bir duman, İzmir yangını başlamıştır.